Ayrım 27.
Sayfa 339. Kadıncağız şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Aklımdan geçmezdi, gururludur efendimiz. Bütün Rochester'lar gururlu ola gelmişlerdir. Babası paraya düşkündü, kendisinin de hesaplı olduğu söylenir. Demek niyeti seninle evlenmek, ha? Bana öyle diyor. Bayan Fairfax beni tepeden tırnağa süzdü. Ben de bu bilmeceyi çözmeye yarayacak bir güzellik bulamadığını gözlerinden okudum. Vallahi aklım ermiyor dedi. Sen de söylediğine göre doğru olsa gerek ama sonu nasıl çıkar bilemem. Gerçekten bilemem. Böyle durumlarda mevki, servet eşitliği çok zaman aranır. Hem sizin aranızda 20 yıl yaş farkı da var. Bay Rochester neredeyse senin baban olacak yaşta. Ben sinirlenerek hiç de değil diye karşılık verdim. Babam olacak yaşta falan sayılmaz. Bizi yan yana görenler böyle bir şeyi akıllarına bile getirmezler. Bay Rochester yaşını hiç göstermiyor. Zaten ruhu da 25'inde gibi genç. Bayan Fairfax seninle gerçekten sevda uğruna mı evleniyor şimdi diye sordu. Onun bu soğuk kuşkucu tutumu öyle gönlümü kırmıştı ki gözlerime yaşlar doldu. Kahya kadın seni üzmek istemem ama öyle gençsin ki diyordu. Erkekler konusunda da öyle toysun ki biraz kulağını bükmek isterdim. Eski bir söz vardır, her ışıldayan altın değildir derler. Bu işin altından da senin benim ummadığımız bir çapanoğlu çıkacak diye korkarım. Neden? Ucube falan mıyım ben? Bay Rochester'ın bana karşı candan bir sevgi duyması olamaz mı yani? Yo, sen pekala kızsın. Son zamanlarda geliştin de Bay Rochester'ın seni sevdiğinden de kuşkum yok. İlk baştan beri seni el üstünde tuttuğu gözüme çarpmıştır. Arada onun böyle seni belirli olarak ayırt etmesinden senin hesabına kaygılandığım oldu. Kulağını bükmek istedim. Ama aklıma hiçbir kötülük getirmek de işime gelmedi. Böyle bir dokundurmanın seni üzeceğini, belki de gücendireceğini biliyordum. Sen kendin de öyle usturuplu, öyle aklı başında, öyle kendi halinde bir kızsın ki senin kendi kendini bütün tehlikelerden koruyabileceğine inandım. Sonra dün gece bütün evi arayıp da ne seni ne de beyefendiyi hiçbir yerde bulamayınca neler çektim anlatamam sana. Sonra saat 12'de ikinizin birlikte eve döndüğünüzü gördüm. Her neyse, yararı yok artık diye sabırsızlıkla onun sözünü kestim. Kötü bir şey yapmadığımı öğrendiniz ya, yeter. İnşallah sonu da iyi çıkar kızım. Ama inan bana, ayağını ne kadar denk alsan yeridir. Bay Rochester'ı kendinden uzak tutmaya çalış. Ne ona güven ne de kendine. O mevkideki beylerin evlerindeki mürebbiyelerle evlenmek adetleri değildir. Artık tepem atmaya başlıyordu. Neyse ki tam o sırada Adela koşarak içeri girdi. Ne olur ben de geleyim, yalvarırım ben de geleyim Milkat'a diye sızlandı. Bay Rochester bırakmıyor. Oysa yeni faytonda dünya kadar yer var. Ne olur matmazel, siz yalvarın ona beni de alsın. Peki söylerim Adela diyerek hemen onu alıp oradan uzaklaştım. Kötümser akıl hocamdan uzaklaştığıma seviniyordum doğrusu. Fayton hazırlanmış, evin ön kapısına getireceklermiş. Bay Rochester bir aşağı bir yukarı gezinip duruyor. Kılavuz da onu adım adım izliyordu. Adela da bizimle gelebilir değil mi efendim diye sordum. Gelemezsin dedim ben ona. Piç kurusu istemiyorum bugün yanımda, yalnız seni istiyorum. Ne olur gelsin efendim, daha iyi olur. Hiç de değil, can sıkıntısı olur yalnızca. Sesi de tavrı da bir hayli sertti. Zaten Bayan Fairfax'ın uyarıları kuşkuları da neşemi kaçırmış, içimi ürpertmişti. İçimdeki umutların yerini bir güvensizlik, bir kuşku almıştı. Ona olan inancımı da yarı yitirmiş gibiydim. Pek üstelemeden ona boyun eğmek üzereydim, arabaya binmeme yardım ederken yüzüme baktı. Ne var diye sordu. Güneş batıverdi sanki. Bıcırığın ille bizimle gelmesini mi istiyorsun? Onu burada bırakırsak keyfin mi kaçacak? Gelirse daha çok sevinirim efendim. Efendim, öyleyse bıcırık, koş hemen şapkanı giy, yıldırım gibi dön diye Adela'ya seslendi. O da bacaklarının bütün gücüyle bir koşu kopardı. Efendim, ne yapalım? Birkaç saatine katlanacağız artık diyordu. Nasıl olsa yakında sana... Düşüncelerinle, konuşmalarınla, bütün zamanınla, tüm varlığına ölünceye kadar el koyacağım. Adela arabaya binince aracılığımdan ötürü gönül borcunu ödemek için beni öpmeye başladı. Bay Rochester onu hemen alıp öbür köşeye oturttu. Bu kez çocukcağız onun arkasından başını uzatıp bana bakmaya başladı. O köşede oturmanın onca hiçbir tadı yoktu. Çünkü Bay Rochester'la hele şu haline konuşup fızıldaşamaz, soru falan soramazdı. Bırakın, benim yanıma gelsin çocuk dedim. Sizi belki rahatsız eder, benim yanımda çok yer var. Bay Rochester çocuğu bir köpek yavrusu gibi kaldırıp benim yanıma verdi. Bak görürsün yatılı okula göndermezsem dedi ama şimdi gülümsüyordu. Adela duydu. Okula sen mademoiselle mi gideceğini sordu. Vasisi evet dedi. Elbet sen matmazel. Çünkü ben senin matmazelini alıp Ay'a götüreceğim. Oradaki yanar dağların arasında bembeyaz vadilerin birinde bir mağara bulacağım. Matmazel orada benimle oturacak. Benden başka kimsenin yüzünü görmeyecek. Adela, ama matmazel orada yiyecek bulamaz diye görüşünü belirtti. Açlıktan öldürürsünüz sonra onu. Ona sabah akşam cennet meyvesi toplarım ben. Ay'ın yamaçlarıyla ovaları cennet meyvesiyle kaplıdır Adela. Ama matmazel üşür orada, nasıl ısınacak? Ay'ın dağlarında hep ateş fışkırır kızcağızım. Matmazel üşüyünce ben onu kucağımda tepeye çıkarır, yanardağ ağızlarından birinin başına koyarım. O kuele seramal, peu confortable. Ah, orada ne rahatsız olacak. Peki ya giysileri? Sırtındakiler eskiyince yenilerini nereden bulacak? Bay Rochester şaşırmış gibi yaptı. Sonra ehem diye hafifçe öksürdü. Sen olsan ne yapardın Adela? İşlet kafanı biraz. Şöyle pembe beyazlı bir bulut alıp giydirsek nasıl olur dersin? Sonra gökkuşağının ucundan keserek güzel bir atkı yapabiliriz. Adela bir süre düşündükten sonra bu hali daha iyi sonucuna vardı. Zaten ayda salt sizinle baş başa oturmaktan bıkar o. Ben matmazelin yerinde olsam sizinle gitmeye razı olmazdım. O razı oldu, söz verdi bile. Ama siz onu aya çıkaramazsınız ki. Ayın yolu yok, hep hava. Ne siz ne de matmazel uçacak değilsiniz ya. Adela, şu tarlaya baksana. Şimdi Thornfield'in bahçe kapısını geride bırakmış, Milkat'a giden düzgün yolda hafifçe kaymaktaydık. Geceki kasırga tozları bastırmış, yolun iki yanındaki alçak çalılarla yüce ağaçlar yağmurda yıkanmış olmanın verdiği taze bir yeşillik pırıl pırıldı. Adela, işte ben bundan iki hafta kadar önce bir akşam üzeri şu tarladan geçerken, hani o gün seninle harman savurmuştuk, işte o günün akşamı. Orak biçmekten yorgun düştüğüm için bir şitin üzerine oturdum. Cebimden küçük bir defterle bir kalem çıkardım. Çok eskiden başıma gelen bir felaketi, artık bunu unutup mutlu olmak istediğime ilişkin bir şeyler yazmaya başladım. Güneş batmıştı ama ben hala harıl harıl yazıyordum ki şu yoldan bir şey geldi, benim biraz ötemde durdu. Baktım, yüzünü bürümcükten bir peçeyle örtmüş minnacık bir şeydi. Yanıma gelsin diye el ettim, geldi, dizimin dibinde durdu. Hiçbir şey demedim ona, o da bana bir şey demedi. Yalnız ben onun gözlerini okudum, o da benimkileri. Böylece sözsüz konuştuk. Bu şey periler ülkesinden gelme bir küçük periymiş. Bu dünyaya beni mutlu kılmak için gelmiş. Ama onunla birlikte gene bu dünyadan uzaklaşıp ıssız uzak bir yerlere gidecekmişiz. Örneğin ay gibi. Peri kızı başıyla o sırada Hey tepesinden yükselmekte olan ayı gösterdi. Orada oturacağımız gümüşü vadi ile fil dişi mağaradan söz etti bana. Ben de dedim ki, seve seve giderim dedim. Yalnız tıpkı senin gibi ben de ona uçacak kanadım olmadığını belirttim. Bunun üzerine peri kızı bana dedi ki, hiç önemi yok bunun dedi. Her türlü güçlüğü ortadan kaldıracak bir tılsım verdi bana. Güzel bir altın yüzüktü bu. Peri kızı, bunu sol elinin yüzük parmağına takarsan ben senin olurum, sen de benim olursun dedi. Birlikte dünyadan uzaklaşır, oraya yerleşiriz dedi. Gene başıyla ayı gösterdi. İşte Adela, o tılsım şimdi bir altın para biçiminde benim cebimde duruyor. Onu yeni baştan yüzüğe dönüştüreceğim. Ama bizim matmazelin ne ilişkisi var bununla? Peri kızı vız gelir bana. Siz hani matmazeli götürüyordunuz aya? Bay Rochester sır söyler gibi bir fısıltıyla, peri kızı matmazelmiş dedi. Ben de Adela'ya onun bu şakalarına kulak asmamasını söyledim. Zaten küçük kız tam bir Fransız gerçekçiliğiyle vasisinin umre menter olduğunu söyledi. Onun Conte de Fes'ine hiç inanmadığını bildirdi. Dureste, inni ave padefe, ikuant mem ilie enavan, ileri sürdü. Tam bir yalancı olduğunu söyledi, onun peri masallarına inanmadığını bildirdi, zaten peri falan olmadığını, öyleyken gene de peri diye bir şey olduğunu ileri sürdü. Perilerin Bay Rochester'a asla görünmeyeceğinden, ona yüzükler verip ayda oturmaya çağırmayacaklarından emindi. Milkat'ta geçirdiğimiz saat benim için çok sıkıntılık oldu. Bay Rochester beni zorla bir kumaşlı dükkanına sokarak 6 tane ipekli seçmemi buyurdu. Hiç bana göre bir iş değildi bu. Gelmiyordu içimden. Başka zamana bırakalım diye yalvardım ama yok. İlle şimdi yapılacakmış. Neyse, ateşli fısıltılarla yalvarıp yakararak 6 parça kumaşı 2'ye indirebildim. Ama efendim bunları kendi seçeceğine yemin etti. Onun gözlerini renk renk toplar üzerinde dolaştırmasını kaygıyla izledim. Sonunda çok parlak bir leylak moruyla şahane bir pembe ipekli de karar kıldı. Ben yeniden fısıldaşmaya başlayarak bunları almakla altın bir tuvalet, gümüş lame bir şapka almanın bir kapıya çıkacağını, çünkü bu kumaşları taş çatlasa sırtıma giymeyeceğimi bildirdim. Deveyi hendek atlatır gibi bir güçlükle, Çünkü efendim keçi gibi inatçıydı. Onu kandırarak seçtiği kumaşları kuzgun siyahı bir saten, bir de sedef rengi bir ipekliyle değiş tokuş ettirdim. Efendim, şimdilik bunlar idare etsin bakalım dedi. Ama ben senin çiçek bahçesi gibi renklerle bezendiğini de göreceğim elbet. Onu dükkandan çıkarınca derin bir soluk aldım. Kuyumcudan çıkardığım zaman da öyle. O bana öteberi aldığı ölçüde benim içimi utançtan, sinirden ateşler basıyordu. Gene faytona bindik. Alı al, moru mor, bitkin bir durumda arkama yaslandığım zaman aklıma birden birbirini izleyen acı tatlı olayların telaşından unutmuş olduğum bir şey geldi. Amcam John Arryn, Bayan Reed'e beni kendine evlat, mirasçı edinmek niyetini bildiren mektubu. Kendime ait ufak bir gelirim olsa gerçekten ferahlarım diye düşündüm. Kocamın beni taş bebekler gibi giydirip kuşatmasına ya da Danae gibi, mitolojide Tanrı Zeus bir altın yağmuru biçimine girerek sevgisi Danae'yi kapalı bulunduğu kulede görmeye gelirmiş. Her gün altın yağmuru altında oturmaya ben doğrusu dayanamam. Eve gider gitmez oturup bir mektup yazarım Madeira'ya. John amcama Bay Rochester'la evlenmek üzere olduğumu bildiririm. Günün birinde biraz gelir sahibi olacağımı bilirsem bu arada bütün bütün onun eline bakmayı biraz daha kolay içime sindirebilirim belki. Bu kararla az çok rahatlamış olarak gerçekten de eve gider gitmez yerine getirdim bu kararı. Sevdiğim, kendisi de beni seven adamın yüzüne bir daha bakabilmek cesaretini buldum. Deminden beri ben başımı çevirdikçe o ısrarla benim gözlerimi arayıp duruyordu. Şimdi bana gülümsedi. Bana öyle geldi ki bu bir sultanın bir mutluluk, tutkunluk anında armağanlara, ziynetlere boğduğu bir cariyesine gülümseyişiydi. Durmadan elimi arayan elini tutup öfkeyle sıktım sıkabildiğim kadar. Sonra elimden bıraktım. Böyle bakmayın bana dedim. Bakarsanız vallahi Lowood'dan getirdiklerimden başka hiçbir çöp giymem. Bu eflatun poplinle gelin olurum. Aldığımız sedef rengi ipekliği siz sabahlık yaparsınız, siyah satenden de sayısız yelek çıkar size. İçin için gülerek ellerini ovuşturdu. Vallahi doyamıyorum bu kızı ne görmeye ne de dinlemeye. Nasıl da hiç kimselere benzemeyen, insanı iğneleyen halleri var. Türk sultanının haremindeki bütün o ahu gözlü, huri vücutlu kızları verseler şu bir tek minicik İngiliz kızını değişmem inan olsun. Bu benzetişle dalıma basmıştı gene. Size haremlik etmeye zerrece niyetim yok dedim. O düşünceleri aklınızdan silin. Gönlünüzden o türlü şeyler geçiyorsa hiç gecikmeden dosdoğru İstanbul'a yollanın. Zaten buralarda paranızı nereye harcayacağınızı bilemez gibi bir haliniz var. Oradan bir sürü cariye alın da bir harem kurun kendinize. Peki, ben şu kadar kilo et, şu kadar düzine ahu göz için pazarlık ederken sen ne yapacaksın Canet? Ben de misyoner olacağım. Gidip bütün kölelere özgürlük aşkı aşılayacağım. Bu arada sizin hareminizdekileri de unutmayacağım elbet. Hele bir gireyim oraya. Bakın nasıl bir isyan çıkaracağım. Üst sorguçlu paşa olsanız boşuna. Bir anda bu kez biz sizi tutsak yapacağız. Kölelerinizi azat eden bir ferman çıkarıncaya kadar da sizi salıvermeyeceğiz. Ben de senin merhametine sığınmakla yetinirim Canet. Böyle bakmakla inat ederseniz, ben de merhamet bilmem, böyle baktığınız sürece, şurası belli ki, bizim zorumuzla bütün koşullarımıza bile razı olsanız, serbest kalır kalmaz anlaşmamıza ihanet edeceksiniz. Peki ama Jane, ne yapayım istiyorsun? Korkarım benimle evlenmek için çok özel koşullar öne süreceksin. Nedir bunlar? Ben yalnız iç rahatlığı istiyorum efendim. Yük altında kalmamak istiyorum. Selim Varens'ten konuşurken, ona verdiğiniz kürkleri, elmasları anlatırken neler dediğinizi unuttunuz mu? Sizin İngiltere'deki Selim Varens'iniz olmaya hiç niyetim yok. Ben Adeline mürebbiyesi olmayı sürdüreceğim. Böylece ekmek paramı, ek olarak da yılda 30 altın harçlığımı çıkarır, kendi giyim kuşamı bu paradan düzerim. Sizin bana vereceğiniz tek şey... neymiş bu tek şey? Saygınız, sevginiz olacak. Ben de buna karşılık size saygımı, sevgimi vereceğime göre ödeşmiş oluruz. Vay canına be. Kızım küstahlıktan burun büyüklüğünden yana kimse seninle aşık atamaz vallahi. Anandan böyle doğmuşsun sen. Bu sırada Thornfield'e yaklaşmaktaydık. Bahçe kapısından içeri girerken bugün öğle yemeğini benimle yemek lütfunda bulunur musunuz diye sordu. Yok efendim teşekkür ederim ama olmaz. Neden olmazmış sorabilir miyim? Şimdiye kadar sizinle hiç öğle yemeği yemedim efendim. Şimdi yemem için bir neden yok. Ancak... Ancak ne? Sözlerini yarıda kesmekten zevk alıyorsun. Ancak zorda kalınca yerim efendim. Acaba benim bir hayvan gibi mi yemek yediğimi sanıyorsun da soframa gelmeye çekiniyorsun? Bu konuda hiçbir bilgim yok efendim. Yalnız eski gidişatı daha bir ay sürdürmek istiyorum da. Ne münasebet, böyle köleler gibi mürebbiyelik etmeyi hemen bırakacaksın. Özür dilerim efendim, bırakamayacağım. Her zamanki gibi çalışmamı sürdüreceğim. Alışageldiğim gibi sizden uzak duracağım bütün gün. Akşamları canınız beni görmek isterse çağırtabilirsiniz. Ben de gelirim. Başka zaman olmaz. Ah Jane, biraz sütün gerek bana. Ya da bir tutam enfiye avunmam için. Edile olsa, por me done un contens derdi. Kendimi toparlamam için. Ne yazık ki ne tabakam ne de enfiye kutum var yanımda ama iyi dinle beni. Bak ne diyeceğim küçük diktatör. Şimdi sıra sendeyse de yakında bana gelecek elbet. Bir kez seni temelli ele geçireyim hele. Bak görürsün şöyle bir zincire vurmazsam söz gelişi. Bunu söylerken sağ zincirini gösteriyordu. Evet miniciğim benim. Seni yelek cebimde taşıyacağım böyle yitirmemek için. Bu arada benim arabadan inmeme yardım ediyordu. Sonradan Adelaide'yi indirirken ben hemen yukarı kata kaçtım. Akşam olunca beni huzuruna çağırdı. Bu arada ben ona bir angarya hazırlamıştım. Çünkü bütün vaktimizi burun buruna konuşmakla geçirmeye hiç niyetim yoktu. Onun sesinin çok güzel olduğunu, çoğu güzel sesliler gibi de şarkı söylemekten hoşlandığını ansımıştım. Benim sesim yoktu. Onun titiz beğenisine göre piyano çalışımda iyi sayılmazdı. Ama güzel çalıp söyleyenleri dinlemeye bayılırdım. O akşam da alacakaranlık o şiirsel saatte pencereye yıldızlı mavi perdesini çekmeye başlar başlamaz ben yerimden kalkıp piyanoyu açtım. Bay Rochester'dan bana Tanrı aşkına bir şarkı söylemesini rica ettim. Benim dakikası dakikasına uymayan bir cadı olduğumdan şarkıyı başka zaman söyleyeceğinden dem vurdu ama ben bugünkü iş yarına kalmasın dedim. Sesimi beğeniyor musun diye sordu. Çok dedim. Zaten Enikon'u kendini beğenmiş bir adam olduğu için onu pohpohlamaktan hoşlanmazdım ama o anda gururunu okşamak işime geliyordu. Öyleyse sen de piyanoda bana eşlik edeceksin Jane. Peki efendim, çalışırım. Çalıştım da. Ama çok geçmeden küçük beceriksiz diye damga yiyerek iskemleden aşağı itildim. Beni apar topar bir yana iterek zaten benim istediğim de buydu. Yerime geçti, hem çalıp hem söylemeye başladı. Çünkü şarkı söylemek kadar piyano çalmakta da ustaydı. Ben de gene pencerenin içine sokulup oturdum. Dışarıdaki kımıltısız ağaçlarla gölgeli çimliği seyrederken derin, yumuşak bir sesin söylediği şu tatlı şarkıyı dinledim. Dünya sevdalarının en gerçek, en derini sarmıştı varlığımın bütün köşelerini. O gelince gülümser, o gidince ağlardım. Bir dakika gecikse karaları bağlardım. En büyük mutluluktu onun beni sevmesi, delice ve yürekten onu sevdiğim gibi. Gel gör ki aramızda talihin gökkuşağı oldu yol gösterenim. Atıldım uçar gibi, inanç dolu yüreğim. Gam yemem şimdi artık, talih düşman olsa da, tehlikeler, engeller yollarımı tutsa da. Uçurumlar açılsa, neden açıldı demem. Kopsa da kasırgalar bir an bile gam yemem. Mutluyum çünkü en son aşılmaz uzaklıklar, sıra dağlardan çetin yaman engeller vardı. Kırk haramiler gibi düşmanlar tutmuş yolu. Etraf hep dikenlerle, tehlikelerle dolu. Sonunda göze aldım bütün tehlikeleri. Engelleri aşarak atıldım ta ileri. Hep dilediğim gibi, o da beni seviyor, onu sevdiğim gibi. Elimde tutuyorum sevdiğimin elini. Senin olurum dedi, gönlümün tek gelini. Yeminim var. Sevdiğim benimle evlenecek, benimle yaşayacak, benimle de ölecek. Kalktı, bana doğru geldi. Yüzünün parladığını, gözlerinin atmaca gözü gibi ışıldadığını, her çizgisinden sevgi, tutku taştığını gördüm. Bir an içim korkuyla ürperdi, sonra kendimi toparladım. Böyle romantik sahnelere, cüretli gösterilere meydan vermemeye kararlıydım ama o anda işte bu tehlikelerle yüz yüzeydim. Bir savunma silahı hazırlamak gerekiyordu, ben de dilimi biledim. Tam benim yanıma sokulduğu sırada ona son derece soğuk, dik bir sesle ''Bu kez kiminle evleniyorsunuz?'' diye sordum. ''Ne tuhaf soru bu. Hiç de Janet'ciğimin soracağı bir şey değil.'' ''Neden olmasın? Bence pek yerinde doğal bir soru.'' ''Çünkü evleneceğiniz kızın sizinle birlikte öleceğinden dem vurdunuz demin. Kafirlere yaraşır bir düşünce bu. Ne demek istiyorsunuz yani? Şu kadarını iyi bilin ki benim sizinle ölmeye hiç niyetim yok.'' Ama benim bütün dileğim, benim bütün duam senin benimle yaşamandır. Zaten ölüm düşüncesini sana konduramam ki ben. Neden konduramayacakmışsınız? Ecelim gelince ölmek elbet herkes gibi benim de hakkım. Ama ecelim gelene kadar beklemek niyetindeyim. Hindu kadınları gibi davranmaya hiç niyetim yok. Peki, bu bencil düşüncemden ötürü beni bağışlar, bağışladığında beni öperek gösterir misin? Kusura bakmayın. Yapmasam daha iyi. Bunun üzerine taş yürekli bir bacaksız olarak tanımlandım. Başka hangi kadın olsa şerefine böyle şarkılar söylendiğini duyunca eriyip biteceğini öğrendim. Benim yaratılıştan taş yürekli, kaya gibi bir kadın olduğumu, çok geçmeden de onun bunu iyice öğreneceğini, önümüzdeki 4 hafta bitmeden ona yaratılışımın çeşitli çetin yönlerini göstereceğimi söyledim. Dersiz başına ne türlü bir iş açtığını henüz yol yakınken, geriye dönüş olanağı varken öğrenmeliydi. Kuzum, sus da biraz adam gibi konuşalım. İsterseniz susarım. Adam gibi konuşmaya gelince ben şu anda adam gibi konuştuğumu sanıyorum. Bu tutum karşısında ahlayıp puflamaya, homur homur homurdanmaya başladı. İçimden ha şöyle diyordum. Dilediğin kadar köpür, ateş püskür. Sana karşı kullanabileceğim en iyi siyaset bu. Eminim buna. Seni anlatamayacağım kadar çok seviyorum ama romantik bir bataklığa saplanıp kalmayacağım, dilimin iğnesi sayesinde seni de bataklığın kıyısından uzak tutacağım. Böylece aramızda ikimiz içine gerekli bir uzaklığı sağlamış olacağım. Hafiften başlayıp gitgide azıtarak onu epey sinirlendirdim. Suratını asarak gidip karşı köşeye oturunca ben de ayağa kalktım. Her zamanki rahat, saygılı halimle "Size iyi geceler dilerim, efendim." diyerek yan kapıdan dışarı süzüldüğüm gibi oradan uzaklaştım. O akşam başladığım bu yöntemi bütün bekleyiş dönemimizde sürdürdüm. Hem de son derece başarılı olarak. Bu yüzden o kimi kez huysuzlaşıyor, kaşlarını çatıyordu ama çoğunlukla pek eğlenceli bir vakit geçirdiğini görüyordum. Kuzu gibi bir uysallık, çifte kumrular gibi muhabbet onun ruhundaki despotluğu büsbütün arttırabilirdi ama aklını, kafasını, hatta zevkini pek o kadar doyurmazdı sanıyorum. Başkalarının yanında ona karşı her zamanki gibi saygılı, sessizdim çünkü başka türlü olmama gerek yoktu. Ancak akşamları baş başa kalınca onu böyle üzüyor, hırpalıyordum. Saat 7'yi vurur vurmaz gene beni çağırtıyordu. Yalnız artık beni görünce sevgilim, bir tanem falan gibi ballı sözler dökülmüyordu dudaklarından. Şimdi ondan duyduğum en büyük övgü hınzır şeytan, ifrit kız, ecinli gibi şeylerdi. Artık okşayışların yerini de yüz buruşturmalar almıştı. Elimi sıkacağı yerde koluma çimdik atıyor, beni öpeceği yerde kulağımı çekiyordu. İşler yolundaydı. Şimdilik böyle buruk davranışları daha tatlı, sıcak davranışları yeğlemek zorundaydım. Bayan Fairfax'in de bu tutumlarımı beğendiğini görüyordum. Benimle ilgili kaygıları yok olmuştu. Bunu bilmek de beni doğru yolu tutmuş olduğuma inandırıyordu. Bay Rochester ise kendisini iğne ipliğe çevirdiğimi ileri sürüyor, yakın gelecekte benden korkunç öç alacağına yemin ediyordu. Onun bu esip yağmaları karşısında ben kıs kıs gülüyor, içimden "Seni şimdi az çok idare edebildiğime göre bundan sonra da idare edebileceğimden hiç kuşkum yok." diyordum. Şimdi kullandığım yöntem işe yaramaz olursa bir yenisini icat ederim elbet.